Yaklaşık 10 ay önce yeniden merhaba dedik. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar diye başladık. Soru sorduk, sorguladık, hep gerçeğin peşinde olduk.
Benim doğmamış çocuğum, babasını hayatı boyunca hiç görmemiş çocuğum. Onlar Zeynep'in bir de hakkına taciz ediyorlar yani.
Savukalı bir şirket. Sürekli patlamalar oluyor, sürekli olaylar oluyor. İşçi de haklı. Yani işinden olmak istemiyor.
Cübbelerimize düğme takılmasın diye mücadele ediyoruz.
Ben bugün girdim çıktım. Dün girdim çıktım. Ben biliyorum yarın da başıma başka şeyler gelecek.
Yaklaşık 1000 konu sizlerle buluşturduk. Bilene, görene, tanık olana, başarana, acı çekene sorular sorduk. Herkesin kendisini ifade edebildiği özgür bir platform olmaya çalıştık.
Çünkü büyük meclisine yemek yemeye gelmedik. Hayatımız için, mesleğimiz için süper olan bir yasa değişikliğini görüşmeye geldik.
En büyük yaptıkları rüşvet operasyonu da Türkiye'de. 9 sayfalık bir karar metni var ve o belgenin büyük bir çoğunluğu Türkiye ile alakalı.
Uluslararası hukukta bir kelime var, bir cümle var. Verba volant scripta manent. Söz uçar, yazı kalır.
Şimdi tatil zamanı. 10 Ağustos pazartesi yeniden buluşmak üzere.
Bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için, dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimseyi kılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Ne çok özlemişiz, ne çok özlemişiz ve ne çok özlediğimizi ne kadar kötü fark ettik. Sevgili Seyfi Dursunoğlu'nu dün akşam aldığımız haberle kaybettiğimizi öğrendik. Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu hayatımızın en renkli, en keyifli, en güzel gençlik ve çocukluk günlerinde televizyon ekranlarımızdan eve gelen onu nasıl anlatsak? Şimdi sosyal medya hakikaten biz onu ne zaman kaybettik? Niye ekrandan silinmesine izin verdik vesaire? Başka şeyler de üretebilirmişiz. Hakikaten onu fark ediyor insan. Televizyon her şey değildi. Mesela radyo yaptırabilirdik, podcastler yaptırabilirdik. Teknoloji elimizin altındaydı. Huysuzu canlı tutabilirdik. Bizim kuşağın şeyi olsun bu. Bu da bize ders olsun hakikaten. Fotoğrafın tamamına böyle başlayalım istedim. Onun neşesini, onun sevgisini hatırlatalım. Bizden sonraki kuşaklara da hatırlatalım. Şimdi hakikaten YouTube diye bir şey var ve binlerce görüntüsü. Show TV'de beraber Müzeyyen Senar'la şarkı söylediği günlerden tutun. Mehmet Ali Birant'ın yanında yaptıklarına. Enver Aysever'le hiç yaptığı programa kadar. Elimizde çok materyal var. Hakikaten kendi başına bir Huysuz TV açsak ne kadar izleyici yapar? Oturup hesaplayalım derim teknoloji meraklısı arkadaşlara. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Sevdiklerimizi, kaybettiklerimizin arkasından hem onları güzel anarak konuşalım hem de gündeme birazcık bakış atmaya çalışalım. Siyaset gündemi 15 Temmuz'da meşguldü bu hafta. Ama kimin de ne dediği belli olmadı. İşte af çıkartalım diyenler oldu. Hayır hesaplaşacağız diyenler oldu. Ankara ve AK Parti iktidar aslında anladığımız kadarıyla Fethullah Gülen hareketiyle FETÖ terör örgütü artı Fethullah Gülen hareketi, çünkü devlet de bunları galiba ayırıyor artık yavaş yavaş. Başka türlü bir muhasebeye girecek gibi. Ama önce Yalçın Karatepe hocamız telefon attığımızda, şimdi birkaç haftadır böyle piyasada hiçbir şey olmuyormuş gibi bir hal var. Dolar kımıldamıyor. Borsa coşmuş gidiyor. Piyasa değeri hiç yaklaşamayacak bazı şirketler, bankaları, teknoloji, enerji devlerini geçmiş gidiyor yani. Hani isim verelim, Kent Gıda Aselsan'ın önünde gidiyor şu anda. Böyle bir saçma bir gidişat var yani piyasalarda. Bunlar neyin alameti? Çok mu rehavetli havasında piyasalar? Ve biz bu sabah açıklanan bazı Merkez Bankası kararları var. Hepsini yorumlatmak isteriz. Hocam günaydın, çok teşekkür ediyoruz. Öğlen oldu tabii aslında, günaydın değil ama.
Merhaba Ahu Hanım.
Merhaba hocam. Çok teşekkür ederiz. Vakit kalırsa belki birazcık bugün temeli atılacak yerli otomobil fabrikasında sorarım ama ne oldu ekonomide? Şimdi bir böyle her şey çok iyi diyen var. Kenara çekildiğimizde de ya abi aslında durum çok kötü de kimse söylemiyor diyenler var. Merkez Bankası rezervleri konusu ayrı bir yerde. Nereden başlamak isterseniz ben size bırakayım.
İsterseniz en güncel Merkez Tabii. Bankası dün gece döviz sevdiyat hesaplarına uyguladığı rezerv oranlarında bir değişikliğe gitti. Onunla başlayalım. Ondan sonra diğer konulara vaktimiz uygun oldukça değinelim. Şimdi Merkez Bankası dün akşam aldığı bir kararla dinleyicilerimiz de duymuşlardı. Bankalarda bulunan döviz sevdiyat hesaplarına uyguladığı zorunlu karşılık oranlarını 3 puan daha artırarak %22'ye çıkardı. Bu şu demek... Bir banka 100 dolar mevduat toplarsa bunun 22 dolarını Merkez Bankası'nda zorunlu olarak tutmak zorunda. Daha önce bu 19 idi. Bunu 3 puan daha artırarak 22'ye çıkardı. Bunun anlamı şu, bankalar bu artan zorunlu karşılıkları için Merkez Bankası'na götürüp döviz yatırmaları gerekiyor. Çünkü bulundurmaları gerekiyor zorunlu karşılık hesabında. Merkez Bankası'nın açıklamasından anlıyoruz ki bu 3 puanlık artış bankaların ek olarak 9.2 milyar doları daha Merkez Bankası'na yatırmaları sonucunu doğuruyor. Yani Türkiye'deki bankalar 9.2 milyar doları daha götürüp Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatıracaklar. Şimdi soru şu, Merkez Bankası bu karşılık oranını değiştirerek ne yapmaya çalışıyor? Bunun ekonomik etkileri ne olur? Yanıt vermek gerekiyor. Ben buna baktım. İşte bankaların bu 9.2 milyar doları bir yerden bulması gerekiyor. Yani kasasında böyle açıkta duran 9.2 milyar dolarları yok. Bankalar topladıkları paraları, bu döviz olsun, TL olsun, değişik varlıklarda değerlendiriyorlar. İşte kredi veriyorlar vesaire gibi işler yapıyorlar. Bunu bir yerden bulması gerekir. Ya gidip yurt dışından 9.2 milyar dolar daha borçlanacaklar ki bu çok kolay değil. Bankaların da tercih edeceği bir yöntem olacağını düşünmüyorum. Yani yurt dışından döviz borçlanıp onu getirip Merkez Bankalarına vermeleri çok makul bir çözüm gibi görünmüyor. Peki ne yapacaklar? Şimdi Merkez Bankası'nda bankaların iki kanaldan yatırdığı dövizler var. Bunlardan bir tanesi swap işlemleri aracılığıyla Merkez Bankası'na verdikleri dövizler var.
Evet.
Biliyorsunuz bu swap konusu çok konuşuluyor. İşte Merkez Bankası bankalardan takas işlemi yaparak, döviz alarak rezervlerini yüksek gösteriyor tartışmaları da çok yapıldı. Burada bankaların yaklaşık 38 milyar dolar civarında Merkez Bankası'nda dövizleri var swap işlemleri aracılığıyla. Bir de Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda uyguladığı rezerv opsiyon mekanizması olarak adlandırılan bir mekanizma var. Bu 2000'li yılların başında getirilmişti. TL karşılıkları için bankalar isterlerse belli oranda döviz yatırabilirler. Burada da yaklaşık 2,5 milyar dolar bankaların Merkez Bankası'nda dövizi var. Dolayısıyla bu 9.2 milyar doları benim tahminime göre en kolay bulacakları yer bankaların Merkez Bankası'na diyecekler ki bu swap karşılığında size verdiğimiz dövizleri tekrar bize verin. Ya da rezerv opsiyon mekanizmasında bulunan dövizleri bize verin. Ama bunları bize verin dediği zaman bankaların bunun karşılığında da Merkez Bankası'na bir şey vermesi gerekiyor. Vermesi gereken şey de bu işlemler karşılığında almış olduğu Türk lirası. Yani TL verip swap işlemlerini sonlandıracaklar. Oradan bu parayı bulacaklar. Şimdi böyle yaparlarsa bankalar Merkez Bankası'na yaklaşık bugünkü işte 6 lira 85 kuruş dolar kurunu esas alırsak 9.2 milyar dolar kabaca 63 milyar liraya denk geliyor. Yani bankalar Merkez Bankası'na 63 milyar lira TL vererek bunun karşılığında orada bulunan swap ya da rezerv opsiyon mekanizmasında bulunan 9.2 milyar dolarını çözüp sonra dönüp aynı parayı döviz olarak Merkez Bankası'na buyurun zorunlu karşılık olarak ben bunu size yatırıyorum demek olur. biraz karışık gibi oldu ama şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası hiç kasasından döviz çıkmadan, çünkü bir hesaptan, bankaların bir hesabında bulunan parayı zorunlu karşılık hesabına aktarıp, evet, ama bunun karşılığında bankalardan 63 milyar lira para almış olacak. Diğer bir ifadeyle piyasadan TL çekmiş olacak. Benim anladığım kadarıyla, benim tahminime göre Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı şey şu. Şimdi enflasyon oranı biliyorsunuz Haziran ayında %1.2'nin üzerinde çıktı. Çok yüksek bir artış bu. Ki Temmuz'da daha yüksek seyredeceğini görüyoruz. Yani fiyatları zaten biz arttığını biliyoruz ama burada bir artış var. Bunun temel sebebi de uzun süreden beri bankalara kredi verin baskısının sonucunda yaşanan bir kredi patlaması var. Yani bugün gazetelere baktığımız zaman ihtiyaç kredi miktarı, kredi tutarının ne kadar arttığını, işte kaç milyon yeni kişinin ilk kez kredi kullanarak borçlandığını, konut kredilerinin Haziran ayında ne kadar arttığını vesaire haberleri görürüz, okuruz. Dolayısıyla bir kredi patlaması yaşanıyor. Bu patlamanın etkisini biz enflasyonda da çok açık bir biçimde görüyoruz. Haziran'da gördük ki konut fiyatları da çok yükseldi biliyorsunuz. Temmuz'da da bunun devam etmesi muhtemel gibi görünüyor. Benim tahminim Merkez Bankası aslında döviz hesapları üzerinden piyasadan TL çekerek TL genişlemesini bir miktar daraltarak yurt içi talebi sınırlamayı ve bunun da enflasyonist baskısını ortadan kaldırmayı çalışıyor diye tahmin ediyorum.
Biraz dolaylı bir iş değil mi efendim? Bir de yani attığı taş ürküttüğü kurbağaya değecek mi? Biz bunu Emre Hocam'la da konuşurduk. Yani bu biraz dolaylı yoldan bankalar bir noktadan sonra artık döviz mevduatı almamaya falan başlayacak. Ondan sonra işin ucu eninde sonunda ya 1-2 puan mevduat faizlerini yükseltelim de millet parasını en azından TL'de tutsuna gidecek. Bunu direkt yapmak varken niye arkadan dolanıyor Merkez Bankası tahminizce?
Şimdi %22 oranında bir karşılık oranı çok yüksek. Yani bu bankada aldığı 100 doların 22 dolarını hiçbir şekilde kullanamayacağı anlamına geliyor. Oysa buna faiz ödüyor bir oranda. Değil mi? 100 doları vatandaştan aldığı zaman onun bir maliyeti var bankaya. Ama bu 100 doların 22 dolarından herhangi bir getiri elde etmiyor. Bu çok yüksek bir oran. Hı hı. Zaten Merkez Bankası'nın uzun zamandan beri ya da iktidarın öyle söyleyeyim geniş anlamda vatandaşı dövizden vazgeçirmek için birin tedbirler aldığını diyoruz. Bir bankalara diyor ki dövizi senin için pahalı yapacağım ve müşterini dövize yönlendirme. İki, uyguladıkları vergi oranı var biliyorsunuz döviz alımlarında şimdi %1 oranda bir kambiyo vergisi ödeniyor. Yani işte 100 dolar kendiniz için alırken 1 dolar da devlete vermek zorundasınız şimdi. Vatandaşı dövizden vazgeçirmek istiyorlar. Ama Türkiye'nin mevcut koşulları vatandaşın döviz olan ilgisini azaltmıyor maalesef. Yani belki yani ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Türkiye'de ekonomik sorunlar çok ciddi bir biçimde karşımızda duruyor. Bunların başında da döviz ihtiyacı geliyor. İşte açıklanan cari işlemler rakamı en son açıklanan veride büyümeye devam ettiğini görüyoruz. İhracatımız azalıyor. Çünkü dünyada ekonomi iyi gitmiyor. Turizm gelirleri bu sene hiç olmayacak. Büyük olasılıkla 25 milyar dolar civarında oradan bir kayıp gerçekleşecek filan. Dolayısıyla döviz ihtiyacı var. Vatandaş bunu görüyor. Yaptıkları şey de en kolay risk yönetimi aracı olan dövize ilgi gösterip mevduatlarını orada tutmak. Merkez Bankası son para politikası kurulunda biliyorsunuz faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ki ondan önceki 12 aylık dönemde faiz oranlarında ciddi indirimler yapıldı ama durdu. Büyük olasılıkla önümüzdeki dönemlerde faiz artışının tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Fakat orada yapılacak olan 50 baz puanlık ya da 75 baz puanlık bir değişim vatandaşın döviz olan ilgisini ortadan kaldırmadı. Çünkü o durumda bile döviz TL hesaplarının faiz getirisi enflasyonu da dikkate aldığımızda negatif kalmaya devam edecek. Dolayısıyla vatandaş rasyonel davrandığı için bunu gördüğü için döviz hesaplarında kalmayı tercih eder diye düşünüyorum.
Yani o bugünkü karar, zorunlu karşılıkların arttırılması kararı bankaların işine gelmese de vatandaş gene işte eline geçirdikçe nakit küçük küçük dolar alıp hesabına atmaya devam eder diye tahmin ediyoruz.
Öyle yapıyorlar. Zaten döviz tevdiat hesaplarında bir çözülme görmüyoruz. Yaklaşık bir iki aylık bir dönemde dolar kuru 6.85'e tırnak içerisinde söylüyorum. Sabitlenmiş gibi duruyor. Burada bir hareket yok. Özellikle kamu bankaları üzerinden döviz satışının ağırlıklı olarak devam ettiğini görüyoruz açıklanan verilerden.
Tabii,
bunu çok net bir biçimde, evet, net bir biçimde görüyoruz. İşte yaklaşık 10 milyar dolara yakın kamu bankalarının döviz açık pozisyonu var. Merkez Bankası'nın sattıklarıyla birlikte baktığımızda 100 milyar doların üzerinde son bir yılda döviz satılmış. Ama buna rağmen kur 6.80 seviyesindeki yılbaşında. Altının altındaydı kur. Dolayısıyla dövize ilgi ve talep devam ediyor. Ve kamu bankaları üzerinden bu talebi ne kadar süre baskılayabilirler onu hep beraber göreceğiz.
Peki onun dışında işte borsa coşmuş gidiyor. Kendince rekor üstüne rekor kuruyor ama gerçek ekonomide sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi hocam temel sıkıntılar devam ediyor. Bu ayrışma dünyanın her yerinde böyle. Geçenlerde Artuş da dedi. Dünyanın her yerinde böyle bir sıkıntı şeylik var, ayrışma var. Ama bu bir sanal iyilik hali yaratıyor ve gerçek problemlerde hiçbir şekilde çözülmüyor. Bu sene böyle geçecek diye kabul mü ettik? Hani dünyada da herkes para basıyor. İşte Avrupa'da zaten batak, Amerika'da da işsizlik rakamları rekor kuruyor. İyi, bu biz böyle hep beraber gideriz şeklinde. Bu yani herhangi bir soruna çözüm bulmadan bu seneyi geçireceğiz gibi gözüküyor.
Şimdi evet, dünyanın her tarafında borsalarda önemli yükselişler yaşanıyor. Amerika'ya baktığımızda da, Avrupa borsalarında da, bizde de önemli yükselişler yaşanıyor. Ama ben bunun ekonomik karşılığının olmadığını düşünenlerden biriyim. Yani biraz daha eleştirel bakanlardan bir tanesiyim. Çünkü borsada izin verirseniz nasıl para kazandır? Yani niye borsada hisse senedi alıyorsunuz, aldığınızda para nasıl kazanırsınız sorusuna yanıt bulmak lazım. Hisse senedi aldığınız zaman normalde bir şirkete ortak olursunuz. Beklenti odur ki ortak olduğunuz şirket daha çok mal üretir, daha çok hizmet satar. İşte hangi alanda faaliyet gösteriyorsa. Bunun sonucunda daha çok kar elde eder. O kardan sizin payınıza düşen tutar yüksek olur. Siz de bundan para kazanırsınız. Hisse senedi almanın özünde yatan ya da hisse senedinin değerini etkileyen faktör budur. Yani şirketler para kazanacak, ondan ortaklar da paylarda düşen olacak. Hı hı. Şimdi dünya ekonomisinin küçüleceğine ilişkin dünyanın her tarafında tahminler var. İşte IMF'den Dünya Bankası'na, derecelendirme kuruluşlarından, benim gibi ortalama bir iktisatçıya sorduğunuz zaman herkes dünya ekonomisinin bu sene küçüleceğini öngörüyor. Evet. Ekonominin küçüldüğü bir yılda şirketlerin daha fazla para kazanmasını beklemek mümkün değil. Çünkü küçülen ekonomide o şirketlerin ürettiği mal ve hizmetler olan talep de az olacak.
Doğru.
Dolayısıyla daha çok para kazanmaları mümkün değil. Ama son zamanlarda yaşanan aslında biraz önce anlattığımdan kopmuş bir borsa gelişmesi izliyoruz. O da şu, yani bugün hisse senedi alanlar ya bu şirketler çok para kazandı, benim payıma daha çok düşeri beklemekten vazgeçmişler. Bugün aldığım hisse senedini yarın bir başka birisine daha yüksek fiyattan satabilir miyim?
Doğru.
Düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bu da bir para kazanma yöntemidir. Eğer siz işte 10 liraya aldığınız bir hisse senedini 15 liraya satacak birisini bulabilirseniz 5 lira para kazanırsınız. Ama o 15 liraya alan birisi 16 liraya satacak birisini bulamadığı sürece para kazanamayacaktır. Şimdi sorun bunlar ileride yüksek fiyattan daha yüksek fiyattan satabilecekleri yatırımcı bulabilecekler. Diğer bir ifadeyle borsalardaki bu yükseliş ekonomik gerçekliği dikkate aldığımızda devam edebilecek. Ben edemeyeceğini düşünüyorum. Bakın sizin yayınınıza bağlanmadan önce İstanbul Borsası, yani Borsa İstanbul'un 100 endeksinin seviyesine baktım. Koronavirüs salgınından hemen önce, yani Mart ayı başında endeks 108 bin seviyelerindeydi. Yani ortada daha böyle Türkiye'de de salgın başlamamışken, dünya panik hali oluşmamışken 108 bin seviyesinde. Cuma günü itibariyle 118 bin seviyesine çıktı. Yani korona yaşandı. Bunun ikinci pik yapmayacağı konuşuluyor. Ekonomik aktivitenin normale döneceğine ilişkin veriler henüz yok. okullar açılacak mı belli değil, havayolu seyahatleri olacak mı, seyahat kısıtları kalkacak. Bunların hiçbirisi belli değilken 108 bin seviyesinin bile 10 bin puan üzerine çıkmış olması ekonomik gerçeklikle açıklanabilir bir şey değil. Şimdi bunun temel gerekçesi insanlar diğer yatırım alternatiflerine çok para kazanamadıkları için, işte dolar cinsi, işte Amerikan borsası için söylüyorum, faizler neredeyse sıfır seviyesinde. Bizde TL faizleri reel anlamda ekside. Nereden para kazanabilirim endişesine düşen insanlar ekonomiye bakmadan hisse senedini bugün alayım, yarın başka birisine daha yüksek fiyattan satabilirim düşüncesiyle buraya yönlenmişler gibi görünüyor. Ama ekonomik gerçeklik eninde sonunda yüzünü gösterecektir ve fiyatların seviyesini de buna göre etkileyecektir diye düşünüyorum. Borsaya girecek olan yatırımcıların çok dikkatli olmasına yarar var. Özellikle son zamanlarda Takas Bank verilerinden de görüyoruz ki çok sayıda küçük yatırımcı borsaya girmeye başladı. İşte 10 bin lirayla, 15 bin lirayla, 20 bin lirayla, 300 binin üzerinde yatırımcının borsaya yöneldiğini biliyoruz. Bu yatırımcıların borsa konusunda çok ayrıntılı bilgileri olmadığını ben biliyorum. Dolayısıyla bugün aldıkları hisse senedi fiyatını yarın çok daha düşük fiyattan satarak zarar etmek zorunda kalabilirler. Bir örnek verebilir miyim izleme? Ben bunu çok sık kullanıyorum. Şimdi at yarışları...
aklıma o geldi. Buyurun.
Konuşulur biliyorsunuz. Ben at yarışı oynayanların aslında çok borsa yatırımcılarına göre çok daha fazla ödevlerini yaptıklarını düşünüyorum. Tamam. Yani tanıdıklarım olduğu için diyorum. Şöyle ki at yarışı oynayanlar atın anasını bilir, babasını bilir, dedesini bilir. Yani şeceresini bilir.
Doğru.
Hangi ırktan geldiğini bilir. Bütün yarış sonuçlarına ilişkin verileri vardır. Çin'de ne kadar koşuyor, kumda ne kadar koşuyor, kaç yarışta kaçıncı olmuştur. Seyisini bilir.
Tabii.
Jokeyini bilir. Hatta veterinerini bilebilir. Yani bu sonuçta bir veridir. Hepsini analiz ederek bir altılı kupon yapar. Oysa borsaya son zamanlarda giren bu 300 bin yatırımcının ben tahmin ediyorum ki büyük çoğunluğu satın aldıkları şirketlerin borsadaki kısaltmalarının açılımını bile bilmiyor olabilirler. Yani o şirketin ne yaptığını bile bilmiyor olabilirler. İşte açıyorsunuz televizyonlarda, gazetelerde borsa şahlandı, herkes uçuyor, ne de güzel paralar kazanıyor. Biraz önce sizin adını zikrettiğiniz Kent Güdarnas. İnanılmaz bir örnek. Ben baktım, cuma günü kapanış itibariyle piyasa değeri 5 milyar 800 milyon doları geçmiş. Bu rakam Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'ın toplamından daha fazla.
Bu akıl ya, yani korkunç
bunun
bir şey.
Bunun açıklanabilir bir tarafı yok ki. Yani bu şirketin bu kadar etmeyen, sonuçta şekerleme üreten birisi. Şimdi diyebilirler ki ya işte önümüz bayram, bayramda hepimiz çok şeker yiyeceğiz. Dolayısıyla gelir artacak. Kişi başına bir ton şeker yesek bu kadar gelir elde edemezler. Yani o kadar yüksek bir fiyat seviyesine oluşmuş. Ancak orada şunu da vurgulamak isterim. O şirketin borsada işlem gören hisse senedi oranı %0.5.
Çok küçük bir rakam.
Çok, yani günlük işlem hacmi 15 bin adet civarında. Ama sonuçta piyasa değeri dediğimiz şey şirketin piyasadaki hisse senedi fiyatıyla toplam hissesini çarparak bulduğumuz bir şey. Bu makul değil, açıklanabilir bir şey değil.
Bir şey sorabilir miyim hocam? Biz eski hani işte 2001 krizlerinden sonra 90'larda falan böyle durumlarda SPK'nın ciddi uyarı yaptığını, hisse hareketini durdurduğunu, küçük yatırımcı bundan zarar görecek, bakın geliyorum dediğini biliriz. Şimdi hiç öyle bir şey yapılmıyor veya yapmayı gerek görmüyor. Ne diyorsunuz?
Bence yapılması gerekir. Yani bu kadar küçük oranda bir şirketin borsada işlem görmesi anlaşılabilir bir şey değil. O şirket yabancı bir şirkete satıldığı için borsada kalan payı çok küçük oldu. Diyebilirlerdi ki işte çağrı zorunluluğu var. İşte herkes buna katılacak. Hatta belli bir oranda yüksek. Yani %0.5 oranda borsaya kotu olmak ne demek? Yani günlük işlem hacmi mevcut fiyatı esas aldığınızda 15-16 milyon lira. Çok düşük bir paradan bahsediyoruz ama şirket değeri 5 milyar 800 milyon dolar.
Yani dolar. Lira da yani, değil üstelik dolar.
Lira da değil, dolar olanı söylüyorum ben. Lira herhalde 40 milyar liraya ulaşmıştır yani. Böyle bir şirket zaten söz konusu olamaz. Evet, SPK'nın müdahale olması gerekir. Şimdi borsanın yükseliş dönemleri yatırımcıların doğal olarak ilgisini çekiyor. Ben hatırlıyorum 2000 yılında O zaman bir ekonomi programı uygulanmaya konulmuştu. Borsa endeksi 5000'den 20.000'e yükselmişti. Evet. Çok iyi hatırlıyorum ben o dönemi. Sonra 2001'de bir kriz yaşandı. Endeks bir daha o seviyelerini yıllarca görmedi. Yani borsa yatırımcılarının her zaman doğru fiyatlama yaptığını, geleceği iyi gördüğünü söylemek doğru bir şey değil. Yani 118.000 seviyesi bence makul bir seviye değil, açıklanabilir bir seviye değil. Ama insanlar aldığı sürece de fiyat yükseliyor. Buna da yapacak bir şey yok maalesef.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Yine görüşmek üzere. Çok
rica
teşekkür
ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun hocam. İyi hafta sonları. Hakikaten son anlattığımız, şimdi biz buradan hisse tavsiyesi falan, bu konular eskiden acayip dikkat edilmesi gereken şeylerdi. SPK herkesi uyarırdı. Aman bir şey ima etmeyin, ekranda bir şey söylemeyin. Biz ekonomik yayıncılığı yaptığımız dönemlerde böyle hassasiyetler vardı. Şimdi aleni gözümüzün önünde bir nebze kumar oynanıyor gibi ve kimse de bir şey demiyor. İlginçtir ki iktidara yakın gazetelerde işte coştu gidiyor, rekor üstüne rekor, şahlandık uçuyoruz falan gibi manşetlerle çıkmaya devam ediyor. Şimdi ekonomiyi birazcık belki sevgili Uğur Poyraz'la da konuşuruz. Gönül Tola da Amerika'nın ne yaptığını soruyorum ama bugün sevgili Gülsün Bilgehan telefon hattımızda. 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin uzun süre içinde görev yaptı. Onursal üyesi, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Hocam ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Sesinizi duymak yine çok güzel. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Şimdi rica efendim yıllarınız, aylarınızı, emeklerinizi verdiğiniz İstanbul Sözleşmesi meselesi tam biz şöyle bir kadınlar rahat edecek derken yeniden bir anladığımız kadarıyla hücuma uğruyor. Bütün cenahtan kadınlar, bugün sevgili Özlem Akarsu Çelik de yazmış, siyasetin her cephesinden kadınlar bir dakika dokunmayın demek için ayağa kalkmış durumda ama bize bir hatırlatır mısınız? Sevgili Hülya Gülbahar da geçenlerde anlatmıştı. O hazırlık sürecinde nasıl bir işbirliği vardı ve şu anda hedef olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Evet, tabii ki çok yakından izliyorum. Çok üzülerek izliyorum. Ve bu kadar yıl sonra, hani onlarca yıl geçti, tekrar nasıl bu hale geldik anlamakta güçlük çekiyorum. Nedenini anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hakikaten örneğin 24 Kasım 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması geçerken orada bulunan ve bugün de aynı siyasi gruplar bulunuyor. Bütün o siyasi grupların temsilcileri aynı konuşmaları yaptılar. Bu işin kadına yönelik şiddetin asırlardan beri gelen ve kabul edilmemesi gereken, kadınların kendilerini en mutlu, huzur içinde, güven içinde hissetmeleri gereken yerlerde, evlerinde şiddet görmelerinin kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunda birleştiler ve dört grubunda oy birliğiyle o akşam 24 Kasım 2011'de İstanbul Sözleşmesi hepimizin oylarıyla onaylandı ve Türkiye bildiğiniz gibi hem birinci imzalayan hem de birinci onaylayan ülke oldu. Şimdi bu süreç aslında şöyle başladı. Hani onlarca yıl dedim, en son hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Konseyi, daha sonra da Avrupa Birliği. Bakın Avrupa Birliği daha sonra aslında evet, katıldı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne. Ama böyle uluslararası alanlarda biraz önce bahsettiğim gibi bu insanlık suçunun, kadına yönelik şiddetin, kadına, kızlara yönelik şiddetin öncelikle böyleydi. Ev içi şiddet özellikle bir suç olduğunun ve bu konuda ülkelerin, devletlerin sorumluluk alması gerektiğini ve bu kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi için, bununla mücadele için uluslararası hep birlikte bir sözleşme hazırlanması gerektiği düşünüldü. Bu dönem Avrupa Konseyi bu kampanyanın öncülüğünü yaptı. Özellikle 2006-2008 yılları arasında İspanya'da, Madrid'de başladı bu kampanya ve ben hatırlıyorum, ben o zaman kampanyayı yöneten, yürüten Avrupa Konseyi'nin o sırada adı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komitesi idi. Yani bizdeki gibi KEFE'in oradaki Avrupa Konseyi'ndeki ana komitesiydi. Ben daha sonra 2007-2008 yılları arasında da başkan seçildim bu konseyin. Başkanlığını yaptım. Ama onun dışında da yani şöyle söyleyeyim, o dönemde Avrupa Konseyi'nde Türk heyeti gerçekten çok başarılı görünüyordu. O dönem 3 önemli komisyonun başkanlığını Türk milletvekilleri yapıyordu. Ben Eşitlik Komitesi'nin başkanıydım. O dönemde gene Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Abdülkadir Ateş, bakın, siyasi komitenin başkanıydı. En önemli komitelerden bir tanesi ve nihayet bugün Dışişleri Bakanımız olan Mevlüt Çavuşoğlu Göç Komitesi'nin başkanıydı. Ve biz evet farklı partilerdendik ama orada bulunan ve değişik gruplara, siyasi gruplara ait olan diğer milletvekillerinin de katılımıyla bu şiddeti önlemek için bir uluslararası sözleşme yapılması gerektiğini kabul etmiştik. Ve Türkiye öncülük yaptı. Simge ülkeydi. Tabii. Biz her defasında söz alıp konuştuğumuzda Türk olmaktan, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyuyorduk. Diyorduk ki bakın biz bu olanları, bu şiddete gözümüzü kapamıyoruz. Biz bunu kabul ediyoruz ve hep birlikte nasıl önleyebiliriz, nasıl kadınları koruyabiliriz ve nasıl daha sonra da bir kovuşturma süreci sistemi başlatabiliriz diye düşündük. En iyisini yapalım diye düşündük ve hakikaten o kadar iyi niyetli insanlar vardı ki yani sadece kadınlar, kızlar diye, evin içindeki çocuklar, şiddet gören erkekler de var. Tabii. Bakın, çok az sayıda ama onları da göz ardı etmedik ve herkes dedik, hani biraz neredeyse Mevlana'nın söylediği, her kimse evde şiddet görüyorsa bu şiddeti durdurmak, bu şiddeti önlemek ve şiddeti uygulayanları cezalandırmak devletlerin, hükümetin görevidir dedik. Bakın, dur, İstanbul Sözleşmesi'nin ana fikri budur. Değişiklik burada. Yani ev içinde görülen, gösterilen şiddet artık bir aile meselesi, artık bir tabu konu, artık özel hayat değil. Yani neden? Tabii ki mutlu aileler de var. Ama eğer ailenin içinde şiddet varsa mutlu aile değil zaten. Onun için yani herkes iyi niyetli bir şekilde neler yapılabilir diye düşündü. Ve üstelik hani deyim yerindeyse şunu söyleyeyim. Bu sözleşme, İstanbul Sözleşmesi, çok sevilen bir deyim olduğu için söylüyorum. Neredeyse yerli ve milli bir sözleşme.
Tamamen öyle.
Tamamen öyle. Çünkü bu sözleşmenin içinde, sözleşmeyi hazırlayan grubun en önemli isimlerinden biri Profesör Doktor Feride Acar'dı.
Doğru.
Daha sonra yine Türkiye'nin dönem başkanı olduğu bir zamanda 2011 Mayıs'ında İstanbul'da bu sözleşme ilk defa imzaya açıldı. İlk imzayı Türkiye attı ama o dönemde işte Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin başkanı, şu andaki bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu idi. Yani daha neler anlatayım. Bu, hakikaten bu bizim sözleşmemiz. Yani ben Avrupa Konseyi'nde dediğimiz gibi en son 2 yıl önce ayrıldım ama hala ilişkilerimiz devam ediyor. Hala İstanbul Sözleşmesi deyince eğer ben oradaysam dönüp bana bakarlardı. Şimdi yani ben derken ben bir Türk kadınıyım. Ailenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Tabii. Çocukların ne kadar önemli, eşlerin. Yani bildiğiniz gibi bir de hani benim ailem de Türkiye'de, şimdi bunu da söyleyeyim, ben İsmet İnönü'nü ve Mevlübe İnönü'nün torunuyum. Yani ailenin, aile geleneklerine, ulusal geleneklerimize, inancımıza saygı duyan, önem veren bir aileden de geliyorum. Tabii. Benim gördüğüm aile şekli dünyanın pek çok yerinde inanan insanlar tarafından da kabul gören bir aile şeklidir. Yani ailede benim gördüğüm en önemli şey saygı ve sevgi değil Tabii. midir? Genel olarak yani sadece eşler değil, çocuklara gösterilen sevgi, saygı, büyüklere hürmet. Yani tabii. bütün bunlar bizim savunduğumuz ilkelerdir, geleneklerdir. Biz bunları tabii ki korumayı düşündük. Yani kimse okumadı ki İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar. Gerçekten okusalar bu şekilde karşı çıkmazlar. Onun için anlayamıyorum. Burada tamamen başka bir niyet var diye düşünüyorum. Hani neredeyse işte kadına yönelik şiddet, aile içindeki, ev içindeki şiddetle mücadele konusunda öncü olan ülke, neden şimdi kadınlardan nefret eden, kadın düşmanı bir ülke olarak gösterilmek isteniyor? Bunu soruyorum. Ben anlayamıyorum. çok konuştum ama gerçekten çok doluydum abicim.
Güzel
beni
anlattın.
Aradığın için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Biz o süreci hatırlıyoruz ama ne büyük emekler verildi. AK Partili Fatma Şahin gibi, Nur Suna Memecan gibi pek çok isim bunun için oturdunuz günlerce, gecelerce kadın STK'larıyla, her cenahtan STK'yla oturuldu, konuşuldu. Yazmak için bin bir titizlik üstüne böyle titrenerek o kelimeler seçildi ve hala hakikaten Birleşmiş Milletler tweetlerinde, Avrupa Konseyi tweetlerinde hep İstanbul Sözleşmesi diye geçiyor, İstanbul Charter diye geçiyor. Bizim gurur kaynağımız, kimse de dokunmasın. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gülsün Bilgehan, tekrar bize o savunduğumuz şeyin ne olduğunu hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyorum. Size çok ihtiyacımız var, özgür medyaya.
Doğru. Bu dönemde hepimizin ihtiyacı var gerçekten. Birbirimize yaslanmaya, inanmaya. Sevgili Gülsün Bilgehan uzun dönem CHP milletvekilliği yaptı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de hakikaten kendi başına bir isimdir, yani bir markadır. Gülsün Bilgehan'ın koltuğu, duruşu, Türkiye'yi temsili. Az evvel de söyledi sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, yani hala Dışişleri Bakanı mısınız Sayın Çavuşoğlu? O kadar da geride kalmadı bunlar. Yani unutmamak lazım. Bir tuzağın içine mi çekiliyor Türkiye bütün bu hikayelerle? Kendi iç gündeminin içine hapsedilip dışarıda yapmaya çalıştığı iyi şeyler unutturulmaya mı çalışılıyor? Ya da gücü mü azaltılmaya çalışıyor? Biraz belki bunları da konuşmamız lazım önümüzdeki hafta ama iç siyasette sevgili Uğur Poyraz telefon attığımızda, epeydir özlemiştik onun da sesini. Uğur Bey nasılsınız efendim?
Vallahi çok çok iyiyim. Sesinizi duymak gerçekten keyifli.
Çok teşekkür ederiz. Nerelerdesiniz? Tatilde misiniz? Sahillerde
yok.
Misiniz?
Vallahi şu anda Fenerbahçe'de İstanbul Yelken Kulübü'nde bir toplantıdaydım. Denk geldi. Hepsi birbirinin peşine geldi. Beklerim herkesi buraya.
Ay ne
İstanbul
güzel.
İstanbul'da bir cennet, güzel bir yer.
Evet, İstanbul Yelken Kulübü harika bir yerdir. Kıymetini bilmeyenler veya bilip de unutanları hatırlatmak lazım.
Biz, aynen öyle.
Biz geçen sene bir Kadınlar Yelken Kupası yapmıştık oranın ev sahipliğinde. Ekibi, yönetimi şahane insanlardır. Hepsine buradan biz de selam yolluyoruz.
Ahmet Başkanım muhteşemdir. Ben de burada yıllardır işte görevler aldım. Bugün de burada yine güzel bir işlere vesile olsun diye toplandık. Umarım güzel olacak.
İnşallah. Çok sevinirsin.
Sağ olun.
Şimdi efendim yakalamışken soralım. Şimdi bu paralel baro meselesi geçti. Bütün şeye rağmen geçti. CHP'de Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ama gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde yazdı. O hani ayrılalım, ayrı baro kuralım diyenlerin pek çoğunun aslında o rakamı bulamayacağı gözüküyor. Yani kimse aslında paralel baro kurmaya veya çoklu baro kurmaya niyetli değilmiş.
Evet.
Bu resim bize ne anlattı? Siz neler görüyorsunuz?
Şimdi ağladım. İşin komik yanı, zaten yanında ilginç yanı, Türkiye'de 80 baro başkanı yıllardır ilk defa bir konuda ittifak ettiler. Dediler ki biz böyle bir sistem istemiyoruz. Ki bu 80 baro başkanının içinde AK Parti'ye yakın olan ya da farklı dünya görüşlerine sahip olan birçok baro başkanı da var. Şimdi bu kadar hani dünya görüşü AKP'ye yakın olan ya da daha farklı görüşlerde olanları bu kadar rahat birleştirebilen konuda AKP'nin ısrar edip Cahit Özkan'ın, ki ben kendisi yıllardır tanıdım, ısrar edip dünyada örneği olmayan bir baro sistemini Türkiye'ye getirmeye çalışmasının bir anlamı yoktu. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Ben daha bu kanun çıkmadan imza toplamaya başladıklarını biliyorum. AKP'ye yakın avukatların, Hukukçular Derneği'nin, hatta sizin isimlerini bildiğiniz, sizin programlara yıllardır katılan bazı avukatların. Ve şu ana kadar 2000 imzaya ulaşamadılardı. Çünkü yani ayrı bir baro kurmanın gerçekten pratikte kimseye bir faydası yok. Ve bunun üzerinden mesleğe hizmet edeceğiz, daha iyi olacak demenin dünyada bir karşılığı yok. Ama AKP nedense bu kadar anlamsız bir konuda çok ciddi ısrar etti. Örneğin nispi temsil tartışılabilirdi.
Evet.
Herkes aldığı oy oranında yönetimlerde temsil edilsin tartışılabilirdi. Dünyada örnekleri de var. Ancak şu anda tutup da sadece AKP değil, bakın etnik köken üzerinden, cemaatler, tarikatlar üzerinden de baro kurmaya kalkabilen, düşünen insanlar olabilir. Ve hatta İzmir'de duyuyor işte eski bir AK Parti milletvekili, işte daha önce de başka kurumlarda çalışmış, kurmaya çalışıyor. Baro kurmak Ahu'nun bir ne bileyim ev oda kiralayıp orada bir hemen iki kişiyle bir masayla yapılabilecek bir iş değil. Barolar toplumda inanılmaz. Yani bir Adalet Bakanlığı nasıl çalışıyorsa yüzlerce binlerce personelle yani hayatın her alanında barolar kadın hakkı, çocuk hakkı, işte ağacın hakkını koruyor, suyun hakkını koruyor, insanın hakkını koruyor, vatandaşın hakkını koruyor. Yani şöyle düşün, İstanbul Barosu'nda 150 yakın nitelikli personel, nitelikli personelle, gönüllü çalışan yüzlerce avukatla hizmetler istenilen kalitede bile yürümese de siz kalkıp 2000 avukatla kuracağız, cebinize para da koysa birileri, örtülü ödenekten para da verilse, ayrı bir bütçesi bile olsa o kadar kolay başarılabilecek bir şey değil. O nedenle ben hatta defalarca Twitter'da paylaştım, dedim ki çoklu baro bölücülüktür. Tabii. Hem etnik köken üzerinden, siyasi inanç ya da üzerinden meslektaşları böler ki bu çok tehlikelidir. Doğru. Hem de baroları bölerek kaliteyi, efendim dediler ki bir milletvekili var ismini Bülent Turan, işte barolarda yarışma olacak, böylece kalite gelecek. Ya yanlış anlamayın ama biz marketçilik falan yapmıyoruz. Hiçbir mesleği küçümseme falan demiyorum. Hı. Ben daha iyi bulaşık deterjanı satarım ya da ben daha işte şunu satarım demiyoruz. Hukuk böyle bir kavram değil. Hukuku daha kaliteli, daha nitelikli yapacaksak bunu devletin hukuki düzenlemeleri ve bu düzenlemeleri hayata doğru geçirmesiyle ve avukatların katkılarıyla yapabiliriz. Doğru. Barolar bu nedenle çok kıymetlidir. Evet, zaman zaman barolarda da çok farklı görüşler dile gelmiş olabilir ya da usluplarda sıkıntı olabilir. Tabii. Ama bunun karşılığı, hani tabiri caizse sen bana tokat attın, ben de senin elini kolunu keseceğim, işte seni yok edeceğim demek değildir. Oturup karşılıklı diyalogla çözülebilecekken inanılmaz AKP bir kanun getirdi ve maalesef yani yine diyorum 80 baro başkanının tamamının ve diğer siyasi partilerin tamamının, hatta iddia ediyorum AKP'deki avukat milletvekillerinin de %90'ının tabii kendi içlerinden olmaz böyle şey demesine rağmen meclisten geçirdiler. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi eğer toplanıp Ağustos Eylül ayı içinde bu kanun yürütmesini durdurmazsa Ekim ayının ilk haftası 10-11 Ekim'de seçim yapacağız ve bu seçimde ortaya çıkan sonuç Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için iptal olmayacak. Ha belki kanun daha sonra iptal olacak ama bir dönem olsun bunu yaşayacağız. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Biz hatırlarsanız sizin programlarınızda da evet, bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemine şiddetle karşı çıkmıştım.
Evet.
Ve demiştim ki yani başkanlık tartışılabilir, her hükümet sistemi tartışılabilir ama biz kendimize göre bir sistem yaratıyoruz. Bu sistem Türkiye'de yürümez. Mevcutları daha da geriye götürür ve toplumu çok sıkıntıya sokar demiştik. Hayır demişlerdi, işte Türkiye uçacak, bir dakikada her şey hallolacak. Şimdi bugün siyaseten geldiğimiz yeri görüyoruz. Aynı şeyi o zaman inat etmişlerdi ve kıl payı bir oyla da artık eğrisi evet, doğrusuyla geçmişti. Şimdi bakın yine diyorum %100 ittifakla olmaz denilen konuda da ısrar ediyorlar. Kafalarını sert bir kayaya çarpacaklar. Görecekler ki bu işin tatbikatı mümkün değil ve bu iş en çok yargıya zarar verir. İnanır mısınız? Hakim savcıyı öyle zan altında bırakacak ki bu tabii uygulama. Örneğin başörtülü bir avukatla başörtüsü bir avukat karşı karşıya geldiğinde, başörtülü avukat haklı bile olsa davayı kazandığında, biz dedik ki yargılamalarda simgesel olan etkileyici unsurlar olmasın dedik. Şimdi bunun acısını yaşıyoruz. Yarın öbür gün de hakim savcı ya şu barodan bu barodan diye kayırmasa bile verecekleri karar öyle bir sonuçlar doğurur ki, doğru bile olsa herkes der ki bak gördü o vekaletname bilmem hangi barodan, korktu ya da çekindi ya da zaten bu da onlardandı deyip töhmet altında bırakır. Yargıyı her türlü şaibeden uzak tecelli ettirmeyince de İşte ülke hukuk devleti olmaktan uzaklaşıyor. Bizim barolar olarak itirazımız bunaydı. Ha oturup yine diyorum, nispi temsil tartışılabilir. Ben demiyorum ki bugünkü sistem çok güzel. Hatta benim de yıllardır bu sisteme temel bazı konularda ciddi itirazlarım vardı.
Doğru.
Ama maalesef hani bir laf vardır, kaş yapayım derken göz çıkartmak diye. Kaş yapayım derken iki gözünü birden oydular yargılamaların. Bu sadece çünkü dediğim gibi baroların meselesi değil. Yargılama faaliyetinin bir unsuru olan avukatların meselesi değil. Tamamen yargının meselesi. Umarım Anayasa Mahkemesi topu taca atmaz. Bir an önce önüne gelen bu düzenlemeyi alır ve avukatlık mesleğini ve yargılama faaliyetini çok ciddi sıkıntıya sokacak bu ucube kanunu önce durdurur sonra iptal eder. Hakimin otururuz hep beraber bir düzenleme yapabiliriz ondan sonra.
O zaman acil olan yapılması gereken yürütmeyi durdurma çıkartmak
mutlaka,
anladığımız kadarıyla.
Mutlaka. Çünkü şu anda Ağa Hanım mevcut kanuna göre 10-11 Ekim'de Türkiye'de seçimlerin sonra da Aralık ayında Barolar Birliği seçiminin yapılması lazım. Şimdi Anayasa Mahkemesi maalesef birçok konuda siyasetin de etkisi altında kalarak elini pek uzatmıyor bu gibi konulara. Ondan sonra kanun bir defa yürürlüğe girdikten sonra geriye iptali de mümkün değil Anayasa Mahkemesi kararlarının. Şunu demesinler ya biz şimdi bunu iptal edelim ama bir dönemde bari uygulansın. Sonra bize de işte şucu bucu demesinler korkusuyla idari maslahat yapalım, orta yolu bulalım demesinler. Yargının görevi orta yolu bulmak değil, doğrunun, hakikatin ortaya çıkmasını sağlamaktır. O nedenle bu acil bir konudur. Bu yapılmadığı takdirde önümüzdeki seçimlerde biz çok sıkıntılı süreçler yaşarız. Bu sıkıntılı süreçlerde ortaya evet şucu bucu barolar çıkar. Ben sadece AKP'li demiyorum. Bir bakarsınız birleşik etnik kökene dayalı baro da kurabilirler. Tabii. Bir yerden finansman bulup cemaatçi, tarikatçı barolar da kurabilirler. Kulağımıza da geliyor bu tip faaliyetler için. Kamuoyunda tabanda arayış yapıldı. Bulunursa da ondan sonra hani amiyan tabirle ayıkla pirincin taşı ne olur? 2 sene az bir süre değil yargıda. 2 sene, 3 sene sonra geriye dönelim dediğinizde çok affedersiniz. Bir çocuk hani dünyaya geldi, 3 yaşına geldikten sonra biz vazgeçtik deme nasıl ki mümkün değil. Artık onu bir şekilde yaşatmanız gerekiyorsa hukuken yapılan tahribatları da öyle kusura bakmayın özür dileriz deyip kapatmak mümkün olmaz. Aklı selimle, hukukla ve kamu vicdanıyla ortaklaşa hareket etmek zorunda Anayasa Mahkemesi.
Önümüzdeki süreçte erken seçime giden bir hareket görüyor musunuz siz efendim? Yani o şeye de gittiniz, Ankara'ya da gittiniz, o havayı da soldunuz, o protesto ortamı.
Ben son bir yıldır dilim döndüğünce söyledim. Türkiye'de AKP artık ülkeyi kendi istediği sistemi kurduğu halde yönetemiyor. Yönetemediği için de mali açıdan sıkıntıda, işte bir yandan Libya'da, bir yandan bakın unuttuk Suriye'de, şimdi kuzeyimizde Azerbaycan'da, kuzeydoğumuzda bir sürü olaylar yaşanıyor. İçeride ekonominin nasıl çöktüğünü bir de bu salgınla birlikte iyice gördük. Yani yabancı paraların hayal edilemeyen düzeylerde olduğu, insanların her geçen yoksullaştığı bir dönemde siyaset gelip artık çareyi zaten ibadete açık olan Ayasofya'yı bir daha açmakta ya da başka günlük şovlarda arıyor. Bir erken seçim yapıp yeniden bir tabanda, zeminde kendini devam ettirecek bir süreci ben bir yıldır kovaladığını düşünüyorum. Ve bunun çözümünü de yani şöyle söyleyeyim, daha 2023'e kadar ne Cumhurbaşkanı'nın dayanacak hali var ne AKP'nin dayanacak hali var. MHP'nin zorlamasıyla yürüyor gibi duruyor AKP. Zaten MHP desteğini çekse AKP yarın sabah iktidardan düşmüş olacak. Ancak MHP iktidarın asıl büyük ortağı gibi hareket ettiği için Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin dedikleri AKP tarafından kabul kesinlikle edilip ona göre davranıldığı için şu andaki iktidarın safhasını MHP sürüyor ama cefasını da AKP çekiyor. Bence AKP erken seçime gidip mümkünse hem daha çok oyla tek başına iktidar gelmenin yolunu arayacak hem de MHP'den kurtulmanın yolunu arayacak. Yoksa 2023'ün Mart ayına kadar bu sistemi sürdürebilmenin ben mümkün olmadığını bir yıldır söylüyorum. Umarım Türkiye bu süreçten çok daha çabuk ve az yarayla çıkar. Çünkü sokaklar, insanlar, kurumlar hele bu salgın hastalık döneminde de iyice artık nefes alamaz hale geldi. Artı bir şey daha var. Parasal olarak söylemiyorum. İnsanlar aşırı otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışı nedeniyle tabiri caizse ifade hürriyetinin yok olduğu bir ortamda nefes alamaz hale geldiler. Bunlar sürdürülebilir devlet yönetimi şekli değil. Bir erken seçimle ne olacaksa olsun diyeceğim. Çünkü bunu da şunun için söylüyorum. Maalesef muhalefet partileri de toplumun çok ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir muhalefet yaptığını söyleyemeyiz. Halk bir erken seçime gittiğinde de nasıl oy verecek, iktidarı değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi, bunu da ölçmek, görmek lazım. Burada muhalefet partilerine çok ciddi görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye ve diğer tüm irili ufaklı partilere halka umut olacak bir yapılacak olası erken baskın genel seçimde halkın iradesini tecelli ettirebilecek çalışmalar yapması gerekiyor. Yoksa biz böyle bir kısır döngü içinde daha uzun yıllar debelenip dururuz ki bu da Türkiye için gerçekten çok büyük kayıplara yol açıyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Baro meselesini de gördük. Bunun bir sevgili Murat Keçeciler de geçtiğimiz haftalarda söylemişti. Bu işin bir erken seçim hazırlığı olduğunu ama biraz daha fare doğuracak gibi gözüküyor baro meselesinde. Sevgili Uğur Poyraz da diyor ki Anayasa Mahkemesi acilen yürütmeyi durdursun. Gerekirse barolar kendi seçimlerinin yapılması süreçlerinde değişikliğe gitsinler. Nispi temsil gibi. Çoklu temsilin yaratılması. Çünkü pek çok baro, pek çok avukat da hani sosyal ve siyasi yelpazenin farklı yerlerinden olan avukatlar da büyük barolarda, İstanbul, Ankara gibi barolarda çok adil seçim yapılmadığını, 8 bin oyla bir yönetim seçildiğini vesaireyi söyleyip biz burada kendimizi yalnız hissediyoruz. Orada içeride sahipsiz hissediyoruz diyorlar. Muhafazakar avukatlar da ayrıca. Buradan kalan süremizde birazcık da Amerika'yı konuşalım. Çünkü Kasım'da bir seçime gidiyor ama Amerika hiç bildiğimiz Amerika gibi değil. Bildiğimiz gibi davranmıyor. Sokak hareketleri belki duruldu ama şimdi pandemiyle mücadele süreci var. Ayrıca Trump'ın bu dönemde ne yapacağına dair işaretler var. Middle East Institute'den sevgili Gönül Tol telefon attığımızda çok teşekkür ediyoruz. Sabah sabah uyandırdık Washington'dan.
Teşekkürler sevgili Ahu, iyi yayınlar.
Şimdi sizin gündeminiz, biz buradan bakınca işte her şeyi Türkiye gibi görüyoruz ama mesela Katsa listesi yenilendi vesaire, Türkiye ile alakalı. Amerika'nın gündemi öyle değil herhalde. Seçim mi daha çok konuşuluyor, pandemi mi daha öncelikli sizin için Gönül?
Pandemi çok sık konuşuluyor. Aslında Trump yönetimi mümkün olduğu kadar konuşulmasını istiyor. Fakat tabii ki artık bu kadar dramatik olduğu için siyaset de ona kilitlenmiş durumda. Her bu neredeyse sağlıkçı görüyoruz, uzmanları görüyoruz, meselenin ciddiyetini anlatıyorlar. Burada bu güney eyaletlerde güneş kemeri kuşağı denen yerde çok ciddi vaka artışları olduğu için çok sık konuşuluyor. Tabii pandeminin siyasete etkisi açısından da önemli olduğu için pandemiye odaklanmış durumdayız. Çünkü Trump yönetiminin pandemiyle mücadelesi aslında seçimlerin kaderini de anlamda etkiliyor.
Şimdi orada birkaç denklem bir arada sanki maske yasağı siyasi bir faktöre dönüştü. Vaka sayısı, ölüm sayısı, test yapılması, Dr. Fauci'nin durumu seçimlere hangisi daha çok etki edecek gibi gözüküyor? Çünkü bunu anladığımız kadarıyla cumhuriyetçi seçmen maske takmamayı bir siyasi mesele yapmış durumda galiba. Biz mi yanlış okuyoruz sosyal medyada?
Evet. Evet, evet Ahu. Siyasi bir duruş olarak görüyorlar. Fakat genel olarak aslında seçmenin çok büyük bir...
Bir gitti geldi. Eyvah eyvah. Gönül'ü kaybettik. Bir daha bir arayalım. Ama altını çizdiği önemli bir nokta var. O bağlanırken birazdan hani Joe Biden seçilirse Türkiye'nin bütün bölge siyaseti çöker diyenler vardı. Onu da tekrar soracağım ama... Amerikan seçimlerine artık Kasım işte ne diyelim 4 ay 5 ay gibi bir süre kaldı. Yaz aylarında adaylıklar netleşecek, büyük kongreler yapılacak ve platformları da hani seçim platformları, büyük seçim vaatleri de belli olacak adayların. Pandemi merkezine oturmuş durumda. Trump yönetiminin pandemiyi yönetme şekli ya da yönetmeme kendi kendine bitecekmiş hissiyatı verme şekli bütün şeyi etkiliyor. Seçim sürecini etkiliyor. Kampanyalar devam ediyor. Sokak gösterileri yapılacak mı? Mitingler yapılacak mı? Maske takmamak az evvel Gönül'ün de dediği gibi Cumhuriyetçi seçmende ortanın altı ağırlıklı beyaz seçmende sanki bir şeye dönmüş durumda. Siyasi bir duruşa dönmüş durumda. Neredeyse maske takmayı kendilerine zul görüyorlar. Ve doğal olarak da şey artıyor. Vaka sayısı da artıyor. Biz birazcık daha sevgili Gönül'ün telefonuna ulaşmayı deneyelim. Amerika'dan olunca bazen zaman zaman böyle düşmeler oluyor hattımızdan ama bir de tabii bütün bu sürecin içerisinde Türkiye nerede duruyor? Türkiye özellikle Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya meselelerinde Amerika ile birazcık daha hizalanma dediğimiz noktaya geldi. Bu Trump yönetimiyle yapılabilir bir şey ama Trump kalmazsa ne olacak? Belki onu birazcık daha uzun konuştururum sevgili Gönül. Telefon attığımızda şimdi yeniden. En son maske takmamaya'dan bahsediyorduk Gönül'cüğüm. Tekrar dinleyelim seni.
Evet, ama maske takmama meselesi siyasi bir duruş olarak burada ifade edilmeye başlamakla birlikte aslında Cumhuriyetçilerinde, Cumhuriyet seçmenin de çok önemli bir kısmı Trump'ın pandemiyle mücadelede çok sorumlu adımlar attığına inanıyor. Hı hı. Özellikle kadınlar ve 65 yaş üstü risk grubuna giren insanlar arasında, bu popülasyon arasında Trump'ın popülaritesinin hızla azaldığını görüyoruz. Bu da pandemiyle mücadelede yaşanan problemlerin Trump'a çok ciddi anlamda oy kaybettirdiğini gösteriyor. Biden'a olan destek artıyor. Yine bu kamuoyu araştırmalarına baktığımızda neden Biden'a oy vereceksiniz sorusunu yanıtlayan insanların çoğunluğu çok daha iyi bir lider olacağına inandıkları kriz dönemlerinde Amerika için doğru adımları atacağına inandıklarını söylüyorlar. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Yine 2016 yılında Trump'a oy vermiş insanlar arasında, Cumhuriyetçiler arasında bir hareket başladı.
Evet.
Trump'a karşı Cumhuriyetçi Partililer adı altında bir sosyal hareket başladı. Bunu sosyal medyada çok yoğun görüyoruz. Yüz binlerce insan bir daha asla Trump'a oy vermeyeceğiz diyorlar. Bunda da pandeminin etkili olduğu söyleniyor.
Biz de görüyoruz hakikaten çok etkili reklam filmleri yapılıyor. İşte hani partimizi geri alacağız hareketleri gözüküyor. Ben bir de çok tutmayayım, cumartesi sabahı yoğunsunuzdur. Türkiye'deki genel Biden alerjisini yorumla isterim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Medyascope'da dinledim sevgili Ruşen'in yayınında Ömer Taşpınar'la beraber. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya vesaire konularında nerede durduğunu Amerikan perspektifinden çok güzel yorumladı. Şimdi bir grup iktidara yakın diyebileceğimiz kalem, Biden gelirse bütün her şey çöker, Türkiye'nin bütün planları mahvolur. İşte Biden ve ekibi görebildiğimiz en tehlikeli ekiptir diye böyle bir genel bir argümanla televizyon programlarına katılıyorlar Türkiye'de. Gerçekten o kadar sorunlu mu Türkiye'nin Biden ve Biden ekibiyle ilişkisi?
Şimdi Biden ekibiyle ilişkisi, Biden'ın ekibi, önemli A takımı diyebileceğimiz takım Obama ekibinden gelen insanlar. Ve bunlar Türkiye ile özellikle Suriye şeyinde, bağlamında çok sorun yaşamış bir ekip. O nedenle ben hani o kadar şey olmasam da, alarmist olmasam da Biden gelirse Türkiye ile Trump altında yaşanan sorunların katlanacağına inanıyorum. Şimdi bunun için birkaç sebep var. Birincisi dediğim gibi Obama ekibinde yer almış ve Türkiye ile sorun yaşamış. Türkiye'nin bir müttefik olmadığını,
psikik olmadığını inanan bir grup var. Bunlar çok önemli roller oynayacaklar Biden başkanlığında. Bir ikinci problem, Biden Rusya konusunda çok daha muhtemelen tepkilecek. Bugün dahi ki biliyorsun Rusya'nın Afganistan'daki Amerikalı askerleri öldürmesi için bazı Taliban'a bağlı militanlara para verdiğine dair istihbarat raporları gördük. Biden çok eleştiriyor Trump'ı. Bu konuda hiçbir adım atmadığı için Trump'a yakınındaki insanlar bir grup yanıtla gittiler. Yani Rusya'ya yaptırım da dahil bir yanıt verebiliriz derken Trump Rusya'yı Eylül ayında gerçekleşecek G7 zirvesine gittiler. Bu nedenle çok eleştiri aldı Trump. Rusya'ya karşı yumuşak olmakla suçlanıyor. Dolayısıyla eğer Rusya konusunda çok daha sert bir atış biliriz. Bu da tabii Türkiye'nin özellikle S-400 konusundaki duruşunu çok zorlayacak gibi görünüyor. Yani çok net bir adım atmasını bekleyeceğiz. Ayrıca zaten biliyorsun kongrede bu konuda çok Amerikan yönetimini, Trump yönetimini çok hızlı hala birkaç gün içerisinde bile bu konuda bir hareket var. Dolayısıyla bu konusunda sorunlar yaşanacak. Suriye dosyası olacak. Suriye'ye daha fazla angaje olmasını bekleyebiliriz. Biden kampanyasından insanlar bu konuda çeşitli açıklamalar yaptılar. Suriye'de Kürtlerle çalışma konusunda Trump yönetiminden daha net bir siyaset izleyeceğini görüyoruz. Bugünden baktığımızda tabii sahada dinamikler değişebilir. O konuda söyleyebilecek bir şeyimiz yok şu noktada. Fakat bu tür açıklamalar geliyor. Bu da Türkiye ile ilişkileri gerilecektir. Ve genel olarak da Trump, Biden başkanlığı, Biden'ın kendisi Türkiye'ye sorumlu bir aktör olarak bakıyor. Türkiye'de Türk siyasetinin içerisinde yaşananlardan otoriterleşmeden ve aynı zamanda Türk meselesinde Erdoğan'ın takındığı milliyetçi tutumdan Biden rahatsız. Bütün bunlar Türkiye ile ilişkilerin Biden başkanlığı altında daha zor bir yola gireceğini söylüyor bana.
Bugünden herhangi bir şekilde Biden garantileyebiliyor diyemiyoruz ama, değil mi? Yani arada bir 8 puan falan fark var ama daha önümüzde uzun zaman var.
Evet, aylar var önümüzde Ahu. Fakat gittikçe makasın açıldığını görüyoruz. Yani bundan bir buçuk iki ay evvel 5 puanken bugün 9 puan oldu. Tabii bu ekonomideki gelişmelerle de birebir bağlantılı. Aslında ekonomide beklenenden daha iyi bir seyir var. Şu anlamda daha iyi bir seyir var. İşsizliğin çok daha yüksek olacağı bekleniyordu ekonomistler tarafından. Beklenilenden daha az kötü bir tablo var. Evet. Ve Trump'un bunu kullanacağını biliyorsun, bir V eğrisinden bahsediyordu. Biz pandemiyle birlikte Amerikan ekonomisi dibe vurdu. Fakat aynı hızla yukarıya çıkacak, toparlanacak beklentisi vardı. Ona bel bağlamıştı Trump. Ve bu son aylardaki işsizlik rakamlarındaki beklenenden daha az kötü tablo, o V eğrisinin olacağına dair ümitleri yeşertmişti. Bu da tabii ki Trump'ın elini güçlendirecekti. Fakat şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bu güney eyaletlerdeki pandeminin vaka sayısının artması nedeniyle açılmakta olan iş yerleri, restoranlar, okulların kapatılması gerekti. Bu birincisi hem ekonomide beklenen düzelmenin ortaya çıkmasını engelledi. Diğer taraftan daha da önemli bir faktör ekonomi açısından halkın yönetime güvenini azalttı. Çünkü Trump'ın her gün ekranlara çıkıp valilere hadi açın artık, korkulacak bir şey yok dediği dönemde birden 1 milyonu gören bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların artık bundan sonra hani Beyaz Saray'dan gelen bu tür telkinlere karşı da temkinli olacağını bekleyebiliriz. O nedenle vaka sayısında azalma dahi olsa insanların ekonomik angajmanının, işte restoranlara gitmeye, alışveriş yapma vesaire gibi ekonomik aktivitelerinin yavaş olacağını bekleyebiliriz seçimlerden evvel. Bu da tabii ki ekonomiyi ve seçimleri ve Trump'ın popülerliğini çok ciddi etkileyecek faktörler.
En başta tabii yani Beyaz Saray ve kurumu olarak güven meselesi herhalde Amerikan seçmeni sandığa gittiğinde bir defa daha yaşasak böyle şeyleri, bir defa daha Trump burada olsa ona oy verir miyim diye kendi kendine soracak muhtemelen. Eklemek istediğim, benim gözümden kaçan, biraz önümüzdeki haftalarda gene Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşuruz ama bu Ayasofya meselesi bir mesele midir sence, yoksa başka sadece sembolik bir şey olarak mı kalacaktır? Biden'dan da açıklama geldiğini biliyoruz ama konuşuluyor mu Amerikan kulislerinde Ayasofya olayı?
Yani çok da konuşulmuyor aslında, çünkü aslında o kadar bütün dünyada o kadar kaotik bir durum var ki, hem pandemiyle gelen hem burada seçim yılında olmamızla gelen bir şey var. Çok kaotik bir resim var. O nedenle yani yapılmasını beklediğimiz belli açıklamalar yapıldı. Şimdi, fakat bu çok çok da tartışılan bir şey değildi. Mesela yani bizim her akşam takip ettiğimiz PBS'in daha çok prestijli bir haber programı var. Orada kısaca geçildi bu konudan. Dolayısıyla Ayasofya meselesinin çok da hani o Türkiye'de belki de Erdoğan'ın umduğu kadar burada ses getirmediğini ve çok çok da negatif tepkilere yol açmadığını görüyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gönül Tol. Yeniden sesinizi duymak çok güzel. Washington'daki bütün dostlarımıza da selam gönderelim buradan.
Teşekkür. Ben teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Çok mersi. Son tespiti önemli. Şimdi Sayın İbrahim Kalın da CNN'e mülakat vermiş. Ankara daha çok konuşulsun istiyor galiba Ayasofya işini. Yani vatandaş, sokaktaki insanlar, gençlerimiz ya da yurt dışındaki kuvvetli merkezler bu konuda davul çalmıyor. Herkes evet tamam Türkiye bir karar aldı, uygulasın bakalım, kendi iç işidir deyip yola devam ediyor. Ama Ankara'nın özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinin bunu her fırsatta ısıtıp gündeme getirmeye çalıştığını ve birazcık da görsel anlamda da şova dönüştürmek istediğini görüyoruz. Şimdi haftaya biz bu programı yaparsak Cuma günü ilk Cuma namazı kılınmış olacak. Konuşulan, kuliste konuşulanlar, içeriye 500 kişinin davetle alınacağı, Muharrem İnce'nin dediği doğru çıktı sonuçta, bir yerlere davetiyeler gidecek. O gidenlere muhtemelen hızlıca korona testi yaptırın denecek. Çünkü Cumhurbaşkanı gelecek içeriye. Kapalı mekanda bulunulacak. Dışarıya benim bana yollanan haritalardan işte Sultanahmet Meydanı'nın tamamının, açık alanın tamamının namaza açılacağı söyleniyor. Bu demektir ki işte 200 bin kişi falan o alanda toplanacak. İnşallah maskelerini çıkartmazlar. Oradaki çok güzel mavi camimiz Sultanahmet Camisi'nde muhtemelen biraz mahzun kalacağı, herkesin açık alanda Ayasofya'ya dönerek namaz kılmayı tercih edeceği, kıblesini ona doğru ayarlayarak namaz kılmayı tercih edeceği endişesi var. Hepsi dediğimiz gibi bu hafta sonu Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü, doğum yıldönümü hatta galiba. Süleymaniye'yi boş bırakmayalım derim ben. Selimiye'yi, Süleymaniye'yi, onun imzasını taşıyan büyük güzel yerleri. Ayasofya hep Ayasofya. Hepimizi de gömer. Geçtiğimiz günlerde yayında söylediğimiz gibi. Kimleri gömdü, hepimizi gömecek sonuçta. O dünyanın sayılı mabetlerinden bir tanesi. Kapatırken yine eğer sevgili Tonmeister'im Nejo müsaitse huysuz anmadan gitmeyelim. Daha çok konuşuruz çok sevdiğimiz ve özleyeceğimiz isimleri. Yaşarken onları mutlu etmek ve mutlu görmek asıl olan. Fotoğrafın tamamından iyi hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere.
Getir biçeyim. İçmesini bilmez gülüm mavi katilam. Getir biçeyim.
Bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimseyi kılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.